kattı.
Merhabalar, Destek Hattı'nda bugün sizlerde canlı yayında tekrar sizlerle beraberiz. Bugün Destek Hattı'nda yine sizlerle hayatı konuşacağız. Hayata dair konuları konuşacağız ve telefon numaralarımızı hatırlatmak istiyorum sizlere. 0312 alan koduyla 463 34 19 0312 463 34 21 nolu telefon numaralarından bizlere hayata dair her konuyu sormak istediğiniz ve çözüme ulaştırmak istediğiniz ne varsa bizlere bu numaralardan ulaşarak paylaşabilirsiniz. İstanbul'dan bir izleyicimiz, dinleyicimiz var. Sanırım ismini söylemek istememiş. Biz hemen sorusunu almak istiyoruz.
Merhabalar.
Merhabalar efendim. Hoş geldiniz programımıza.
Teşekkür ederim. Öncelikle hayırlı mübarek olsun Özgün Hocam programınız.
Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Nedir bize sormak istediğiniz soru?
Şöyle ki, hocam gerekli toplumsal olarak yaşadığımız olaylar, bireysel olarak aile hayatında yaşadığımız olaylar artık belli bir yani yükleme mi oldu, nasıl oldu bilemiyorum ama hocam duyarsızlaşma söz konusu. Yani TV'den izlediğimiz işte üzücü olaylar olsun, aile içerisinde bazı yaşanan problemler olsun, bunlara karşı duyarsızlaştım hocam.
Peki duyarsızlaşma dediğimiz tepki gösterme anlamında mı yoksa olaylara çözüm üretme anlamında mı?
Yani artık nasıl desem böyle sıradanlaştı gibi bir şeyler.
Evet,
yani
evet,
artık
evet.
O kadar çok sık görünce bazı şeyler sıradanlaştı ve artık nasıl tepki vereceğim, üzgünlük, şaşkınlık, ne yapmam gerekiyor böyle duyarsız kalıyorum. Artık böyle bir çok etkileniyorum da mı belli edemiyorum.
Evet.
Değişik hal sergilemeye
başladım.
Peki
yaşınız 50'nin altında mı üstünde mi?
Yok, 80-85 doğumluyum.
Daha çok gençsiniz. Tamam, gençsiniz.
Evet.
Şimdi aslında çok toplumsal bir konuyu bize ilettiniz. Sizin sorunuz gibi gözüken bir nokta ama genel anlamda herkesin yaşadığı bir nokta. Ben bu durumdaki hissettiğiniz duyguların ne anlama geldiğini veya bu duygularla ilgili sizin ne hissetmeniz gerektiğini ya da nasıl bu duygularla baş etmeniz gerektiğini veya böyle bir durumda neler yapmamız gerektiğini inşallah telefonu kapattıktan sonra sizinle paylaşmaya çalışayım. Var mı başka bir konu bunun dışında?
Şimdi ben bu konuyu söylemek istiyorum. Bir de hocam şunu da söyleyeyim. Kısmet olursa yakında hani izdivaç yoluna da gireceğim. Hani burada bile mesela bazen bazı duyguları karıştırabiliyorum. Böyle artık tepkisiz, etkisiz bir hale geldim. Çünkü bazı olaylara son zamanlarda çok şahitlik ettik. Üzücü olaylara şahit olmuş olduk.
Evet.
Dediğim gibi hani ne hissettiğimi bile artık keşfedemiyorum kendi açımdan.
Peki evlilikle ilgili noktada adım attığınız konuda ekonomik anlamda, sosyokültürel anlamda veya ahlaki anlamda ortak bir belirleme var mı? Yoksa sadece bütün artılar var evlilikle ilgili ama duygularınızı mı çok ifade edemiyorsunuz? Yani acaba seviyor muyum, acaba hoşlanıyorum ya da bu insanla bir duygu hissetmediğim için acaba bütün bu artılar benim için önemli değil diye mi düşünüyorsunuz?
Şöyle ki hocam ahlaki yönü, dini boyutu, ahlak olarak, insan olarak, ilgi alaka olarak yani aranızda bulunamayacak bir insan. Eğitim olarak eğitim seviyesi bazı aile maddi açıdan olaraktan imkansızlıklar sebebiyle okuyamamış bir insan ama ben bunu ilk günden şu ana kadar hiçbir şekilde bunu fark etmedim. Yani bunu asla hissettirecek bir hani konuşması olsun, üslubu olsun böyle bir şey söz konusu değil. Hani eğitimi hiçbir şekilde düşünmüyorum. İşinde çalışan, sorumluluk sahibi, ahlaklı, vicdanlı, dini bütün bir insan. Hani hayatı nasıl yaşaması gerektiğini çünkü erken yaşta sorumluluk almış bir insan kendisi. Ben sadece biraz hani yaşımın da verdiği bir etkiyle hani şey yapamıyorum artık geri duramıyorum. Az biraz bu ilgisi alakası da beni cezbediyor. Düşünceleri çok güzel. Hayattan beklentisi, bakış açısı. Sadece dünyevi değil uhrevi olarak da peşinde koşan bir insan. Allah rızası için kendini bugüne kadar saklamış ve bundan sonra yol almak isteyen Allah'ın izniyle. Böyle bir insan. Hani dışarıdan her şey çok güzel. Ben sadece birazcık acaba fiziksel olarak daha mı iyi olabilirdi gibi
düşünüyorsunuz. Tamam. Peki.
Yoksa onun haricinde baktığım zaman reddedebileceğim elle hiçbir şey bulamıyorum.
Tamam. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sorularınızı cevaplamaya çalışacağım. İnşallah Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda sizlerle yeniden buluşuruz. Çok teşekkürler. Dinleyicimizin sorduğu soruya aslında cevap verirken bugünkü konumuzu da bir noktada belirlemiş oluyoruz. Bugün hangi duyguları nasıl yaşamalıyız konusunu sizlerle paylaşmak istemiştim. Veya bizim tepki göstermemiz ya da hissetmemiz gereken duyguları nasıl belirlememiz gerekiyor? Bunları sizle konuşmak istemiştim. Tam bunun üzerine bizi İstanbul'dan arayan dinleyicimizin sorusu bu konuyu biraz daha açmamı da kolaylaştırdı. Şimdi arkadaşımızın bizi ararken söylediği nokta şu. O kadar çok gündem değişiyor ki ülkemizde ve dünyada. Ve biz bu basın yayın araçlarıyla, işte televizyonla, radyo ile, haberleşme araçlarıyla çok çabuk ulaşıyoruz her bilgiye. Hatta haberleri takip ettiğimiz zaman bir bakıyorsunuz bir saat önceki haberin gündemiyle yeni gelen haber arasında ciddi anlamda çok bir fark var. Dakikalar sonra gündem takip etmeye bile başlıyoruz. Bunun nedeni tabii dünya büyük bir dünya ama her yere ulaşma imkanı olduğu için ve çok sık olaylar yaşandığı için biz biraz daha dünyayı küçültmüş oluyoruz. Şimdi dünya ne kadar küçülürse küçülsün, sizin dünyanızla o gerçek dünya arasındaki bağlantı doğru şekilde olmazsa sağlığınızı korumakta zorlanabiliyorsunuz. Tabii Türkiye'nin geçtiği bir süreç var. Bununla beraber biraz önce söylediğim gibi dünyanın da birçok değişimi var. Artık duyguları görüntülerle bir bakıyorsunuz. Bir savaş manzarası var. Savaşta çocukların çok zulümle karşı karşıya kaldığı bir nokta ve bu manzarayla karşılaştığınızda kalben hangi duyguyu hissetmeniz gerekir? Büyük bir üzüntü, acı ve gözümüzden yaş gelmesi gerekirken sanki o manzara o kadar sık tekrarlanıyor ki o üzüntü duygusunu artık normalleşmeye götürüyoruz. Bu da bizi rahatsız eden bir nokta. Çünkü insanlıktan uzaklaşmış gibi hissediyoruz kendimizi. İnsan demek olaylara duygularıyla bakan ama aklıyla yorum yapan ama duyguların da aklın içine katan, duygu çukuruna düşmeden hayatı yaşamaya çalışan bir varlık olması gerekiyor. Çünkü insan düşünen bir varlık, hisseden bir varlık. Bir yavru kediyi gördüğünüzde onun herhangi bir ızdırabı varsa onu dindirmek bizim üzerimize düşen bir nokta. Bir yaralı bir kuşu gördüğünüzde onu tedavi ettirmek için bizim düşünüp akletmemiz ve bu sorunu çözmemiz gerekiyor. Böyle bir dünyanın içinde insanların ızdırap çektiğini görüp ve bunu izlerken hala bir yemeğe devam etmek ya da gün içinde alışverişimize ya da sosyal hayatımıza sanki hiçbir şey yokmuş gibi devam etmek bir noktada bizim daha duygusuz veya duyarsız olduğumuzu gösterir gibi gözükmekle beraber bilinçaltımıza atıp olaylara biraz daha öfkeyle ve sabırsız bir şekilde yaklaşmamıza da neden olabiliyor. O halde aslında çok da duyarsız bir hale gelmişiz diyemem. Sadece hangi duyguyu nasıl yaşamamız gerektiği konusunda kendimizi programlayamıyoruz. Çünkü daha eski dönemlere baktığımızda olaylar o kadar az gündeme gelirdi ki ve insanlar başkalarının konularına dahil olabilmeleri için ya bu sorunun yaşandığı yere gitmeleri ya da o aileye dahil olmaları gerekirdi. Ama şu an televizyondaki bir programı izlediğinizde o insanın yaşadığı duygu sanki sizin hayatınızda var olan bir noktaymış gibi size hissettiriliyor ama orada ne hissetmeniz gerektiğine de karar veriyorlar. Yani bir noktada artık bizim duygularımızı da kontrol ettiren bir sistem de var. Tabii bu çağın getirdiği bir problem. Hatta çocuklarımızın yetişme şeklinde benim çok ifade ettiğim bir şey vardır. Çocuklar tabii ki üzüntüyü de, sıcağı da, soğuğu da, varlığı da, yokluğu da her şeyi öğrenecekler ki hayatın daha sonraki dönemlerinde karşılaştıkları durumlarda bunlardan birer parça hayatlarında var olursa bunlarla mücadele etmeyi öğrenecekler. Maalesef ufacık sıkıntılarda, ufacık üzüntülerde hayatı tahammül edemiyoruz. İşte ben acıya tahammül edemiyorum, ağrıya tahammül edemiyorum ya da bir lafa, bir söze dayanamıyorum gibi bize gelen bu tür tepkilere karşı tahammülsüz olduğumuz için hemen işte ilaçlara sarılalım ya da işte yanlış alışkanlıklara meyletmek gibi noktalar ortaya çıkıyor ki bu tabii ki daha da sağlıksız bir hayatı beraberinde getiriyor. O halde şimdi duygu olarak ne hissetmemiz lazım? En önemli nokta merhamet. Merhameti hiçbir zaman kaybetmememiz gerekiyor. Merhametin hiçbir şekilde tanımı yoktur. Nedir merhamet? Kalbinizin o noktaya acıması, evet, ama acımayla da beraber mantığın devreye girip o karşıdaki kişinin sorununu çözmek için gücümüz nispetinde ne yapabiliriz, o olaya bakmak. Bize bu soruyu yönelten hanımefendinin belki de çözmesi gereken nokta bu. İzlediğimiz ve duyduğumuz konularda bizim üzerimize düşen görev nedir? O görev içinde neler yapabiliriz? Ve o anda hemen aklımızı kullanıp var olan imkanlarımızı değerlendirerek o sorunu bizim gücümüz nispetinde çözmeye gayret etmek. Acıma duygusunu bir noktada belki de yok etmek diye bir gayret var aslında bu çağdaş dünya dediğimiz durumda. Ya da işte merhamet duygusunu ortadan kaldırma gibi durumlar var. Gazetelerde savaşta yok olan bir çocuklar grubunu görüyorsunuz. O manzaraları gördüğünüzde aslında normal bir haber gibi okumak sizin kendi vicdani durumunuzla sizi ters düşüren bir nokta. Ama bir noktada da oraya ne yapabileceğinizi bilemiyorsunuz. İşte orada hemen ilk yapmamız gereken nokta bizim böyle bir durumda oraya nasıl sahip çıkabiliriz? Bu sahip çıkma konusunda belki bir hesap numarasını bulup orada maddi sahip çıkma olabilir. Ya da düşüncenizi bir yazıyla ifade etmek olabilir. Dua etmek olabilir. Mutlaka kalbimizdeki o acıma hissini harekete geçirmemiz gerekiyor. Benim en çok bu noktada aslında belki hanımefendinin sorusuyla ilgili gibi gözükmese de bugün belki de anlatacağım bir noktada şuydu. Çocuklarımızın bu bilgisayar oyunları oynama sırasında kaybettikleri en önemli nokta öldürme duygusunun normalleşmesi. Maalesef bu öldürme durumunun normalleşmesinde tabii Batı için insanın değeri Batı'nın gözünden kendine göre bir değerdir. Ama biz inanan insanlar, insan değerinde bize göre her insan bizim kadar değerli, kendi canımız kadar kıymetli ve kendi ihtiyaçlarımız kadar da diğer insanların ihtiyaçlarını hiçbir ayırım gözetmeksizin karşılamakla yükümlü hissediyoruz biz. Ama bu yükümlülük belki ufacık bir maddi anlamda bir meblağ ile olabilir. Bazen bir dua ile olur. Bazen de gidip o olayın bulunduğu yere belki gidip ziyaret etmekle olabilir. O yüzden de bizde yok edilmeye çalışan merhamet duygusunun aslında bir durumunda da çocuklardaki bilgisayar oyunlarında öldürme durumunun normalleşmesi. Yani burada merhamet duygusu ortadan kalktığı için maalesef olaylara hassas bakmak yerine ötelemek, görmemezlikten gelmek ya da bir şey hissetmemeye çalışmak gibi doğru olmayan davranışlar içine girebiliyoruz. Tabii evlilik konusu önemli bir nokta. Bizim evlilikle de ilgili bize dayatılan durumlar var. Karşıdaki kişiden bir şeyler hissetmek veya ona karşı bir şeyler hissetmek gibi sevginin aslında oturtulduğu mekanın o zeminin yanlış olduğunu çok iyi biliyoruz. Sevgi, saygı kavramı ve doğru kavramlar üzerine oturtulduğu zaman açığa çıkan bir noktadır. Hanımefendinin tabii ki çok hassas bir yapısı var ama buradaki asıl noktası şu olmalı hanımefendinin. Ben bundan sonra ne yapabilirim? Evlilikle ilgili konuda duyguyu nereye koyabilirim? Şimdi evlilikte eğer sizin ahlaki değerlerinize, inançlarınıza ve ortak paylaşabileceğiniz konulara uygun ve ona yatkın olan bir tercihiniz varsa, beraber paylaştığınızda aynı keyfi almak, aynı masada bulunmak, aynı duyguları hissetmek ya da aynı duyguları birbirinize hissettirmek gibi durumlar bir süre sonra da aslında doğru insanlarla evlendiğiniz kararını size gösterecektir. O yüzden de evlilikte ilk önce bakacağımız şey mantıktır. Tabii ki fiziksel görüntü çok önemlidir ama şöyle bir etrafınıza bir bakın. Bu benim genellikle yüz yüze görüşmelerinde yaptığım testlerdir bu. Çocuklara söylerim ki bir annenizi tarif edin. Onlar şöyle söylerler. Annem işte çok güler yüzlüdür ya da çok kızgındır. Hiçbir zaman fiziksel anlamda tarif etmezler. Arkadaşınızı tarif edin dediğinizde o çok iyi bir insandır ya da işte çok katı bir insandır gibi direkt huylarını ve o insanların davranışlarını ifade edersiniz. Fiziksel görüntü bir süre sonra kaybolan bir noktadır. Çok güzel veya çok yakışıklı diye hitap edilen insanlarla aynı evde yaşadığınızda bir hafta en fazla 10 gün sonra normal bir görüntü içine girdiğini görebilirsiniz. Çünkü insanı değerli kılan şeyler huylarıdır, yapılarıdır, olaylara ve durumlara karşı gösterdikleri mantıklı tepkilerdir ve insani yapısının üstün olmasıdır. O yüzden de bizler tabii ki bir noktada gönlünüzün ısınması gerekir, o ayrı bir noktadır ama eğer doğru noktalarda buluşabilecek insanları bulmuşsak o gönül ısınması da arkasından gelecektir. Çünkü beraber yaşadığınız insanlarla eğer çatışmalarınız azsa, fikir birliğiniz biraz daha fazlaysa, bu demek değil ki tabii ki her şeyde aynı fikri taşıyacaksınız, ortak kararlar vereceksiniz değil. Ama saygı çerçevesi içinde birbirimizin alanlarını daraltmıyorsak ve sevgi kavramını birbirimizin üzerinde hakimiyet kurma olarak algılamamışsak, o zaman bu ortak noktalarda buluşma ve değerlerimizin karşıdaki insandaki olması evlilik anlamında da bizim için bu sorunun çözülme sorun olmayacağı için o duygu anlamında paylaşmanın daha da sıcak ve daha artan bir sıcaklıkla devam edeceği için korkmadan izleyicimiz, dinleyicimiz mutlaka bu evliliği huzurla götürür diye bir uzman görüşüyle söyleyebilirim bu noktada. Bizim belki de hissetmemiz gereken şeyler şekilci bir hissetmeye başladık. Belki de işte doğum günleri yapıyoruz, evlilik törenleri yapıyoruz veya belki işte evlilik dönemlerinde özel günleri hatırlama anlamında biraz daha bir maddi tüketime dayalı ama o törensel şeylerin içinde, o hazırlıkların içinde ne hissedeceğimizi çok da bilmiyoruz. Önceden bir müzik parçasını dinlediğiniz zaman işte aklınızda siz kendinize göre bir senaryo yazıp bir film çevirebilirdiniz ve hayallerinizdeki yere gidebilirdiniz. Ama şimdi maalesef işte klipleri izlediğinizde size bu müziği, bu parçayı dinlerken bu resmi beyninize canlandırın. Tabii amaç bu değil ama bu boyuta kadar da gidebiliyoruz. O yüzden de duygular duygusuzlaştırdığımız bir döneme girmeye başladık. Hem olaylar çok sık yaşanıyor. Çok olaylara biz daha hızlı ulaşabiliyoruz. Bir duyguyu hissetmeden diğerine geçebilecek kadar olaylar çok hızlı. Ama biz insan olmayı zaman ne getirirse getirsin kaybetmeyeceğiz. Bu duygunun içine tek koyacağımız nokta merhamet. Merhamet duygusunun da temel noktası acıma duygusunu harekete geçirecek mantıklı davranışlar sergilemek olacak. Bir aramız olacak. Aramızdan sonra tekrar sizlerle canlı yayında beraberiz. Evet sevgili Destek Hattı dinleyicileri, Türkiye'nin Ses Radyosu'nda canlı yayında sizlerle tekrar beraberiz. Canlı yayın için telefon numaralarını hatırlatmak istiyorum. 0312 alan koduyla 463-3419, 0312-463-3421 nolu telefonlardan bizlere sorularınızı ulaştırabilirsiniz. Bizler de sizlere burada destek olmaya gayret edeceğiz inşallah. Bize sosyal medya üzerinden ulaşıp sorusunu ileten bir arkadaşımız 28 yaşında olduğunu ve her noktaya öfkeyle cevap verdiğini, çok sinirli biri olduğunu ve bu sinirli olmasının eşi ve ailesine ciddi anlamda zarar verdiğini, bundan nasıl kurtulması gerektiğini bize sormuş. Bir tane daha sorumuz var. 12 yaşında bir kızımızın evde yalnız kalma korkusunun olduğunu, 17 yaşındaki diğer kızının da uyku sırasında ağladığını ve uyandıktan sonra da gözünü bir noktaya diktiğini ifade eden iki sorumuz var. Şimdi bu iki sorunun aslında sorular farklı gibi ama tek noktası şu, ikisinde de duyguyla baktığımız bir durum var. Nedir duyguyla baktığımız? Sinirleniyorum. Neye sinirleniyorum? Olaylara, neye sinirli, durumlara. Peki bu da olaylara ve bu durumlara ben akılla ve mantıkla baktığımda o zaman sinirlenebilir miyim? Hayır. Demek ki biz olaylara düşünce boyutunda değil de duygu boyutunda baktığımız için ve yapılan davranışın da bize yapıldığını düşündüğümüz için belki de öfkeleniyoruz ve sinirleniyoruz. Sinirlendiğimiz zaman duygular harekete geçtiği için karşıdaki kişilere karşı bize ne kadar sabır duygusu varsa ya da kendimizde ne kadar akıl miktarı, akıllı davranma varsa o kadarını karşıdaki insana yansıtıyoruz. Yani başkalarını dinlemek, başkalarının sorunlarıyla ilgilenmek ya da onlardan gelen tepkilere daha sakin cevap verebilme imkanı biraz daha zor oluyor. Bunun nedeni de kendimizdeki alanı daraltıyoruz. Peki sinirlilik kötü bir davranış mı? Evet, ama bir duygudur. Nasıl bir duygudur? Negatif bir duygudur. 12 yaşında korkan ve 17 yaşındaki yine uykuda ağlayarak uyanan ya da uyandığında gözünü tek noktaya diken kızlarımız için nokta var. Orada da bir korku duygusu var. O zaman demek ki negatif duygular hayatımıza hakim olduğunda ki bu duyguları tanımladığımızda korku bunlardan biridir, kaygı bunlardan biridir, öfke bunlardan biridir. O zaman hayata o duygularla bakıyoruz demektir. O duygularla baktığımızda da olayları değerlendirmemiz, duygunun bize yüklediği anlam neyse ona göre değerlendiriyoruz. O yüzden de ilk önce şuna karar vermek lazım. Sinirlenen delikanlı için şunu düşünmesi lazım. Karşıda bana yapılan bu davranış, benim bana yapılan, özellikle beni incitmek, beni üzmek, beni kızdırmak için yapılan bir davranış mı? Yoksa karşıdaki kişinin eksiği mi? Net eksiği olduğunu biliyoruz. Ama bu eksiği yapan kişinin, yani farz edelim ki işte sorumluluk noktasında sıkıntısı olabilir, kuralları uygulamakta sıkıntısı olabilir, verdiği bir sözü tutmakta sıkıntısı olabilir, sözünü tutmakta sıkıntısı olabilir, dürüst olmayabilir. Yani bir insanda ne kadar doğru ve yanlış davranışlar varsa bunlardan birkaçı o kişide olabilir. Bu kişiyle ben ortak bir alanda birleştiğimde benim ondan etkilenmemek için yapmam gereken şey hatanın onda olduğunu ona göstermek diye düşünürsek, yani karşıdaki kişiye hatamızı göstermek gibi düşünürsek, o zaman biz ifade edebilmek için söylediniz bir kere, bir kere daha söylediniz, artık üçüncü de öfkelenerek söylenmeye başlarsınız. Buna da sinirli bir hal alma diyoruz. Bu sefer sizi sinirli olarak tanımlarlar. Peki söylediğimizde neden biz sinirlenen oluruz? Çünkü karşıdaki kişi kendindeki eksiği görmediği için siz de ona göstermeye çalıştığınızda aslında karşıdaki kişiyi eleştiren ve suçlayan, yargılayan bir tavır içine girdiğiniz için. Ve genellikle kendi hatalarını görmekte zorlanan kişilerin eleştirileri açık olmadığını çok rahat görürsünüz. O yüzden de eğer karşınızda sizi öfkelendirdiğini düşündüğünüz ya da onunla beraber aynı mekanda bulunduğunuzda ya da bazı şeylerini paylaştığınızda size gelen duygu kızgınlık, öfke ve sinirli olacak bir halse, ilk önce şuna karar vereceksiniz. Evet, yani ben ilk önce bu karşıdaki kişinin yanlışının belirtilerini de bilmem lazım. Nedir bunun belirtileri? Bir, ben söylediğimde hemen anlamayacak. İkinci, söylediğimde anlama ihtimali biraz yükselebilecek ama tam anlamayacak. Üçüncü, söylerken ben biraz daha sıcak ve samimi söylemeliyim. Dördüncü de karşıdaki kişinin söylediğim şeyi anlama ihtimalinin %40 olabileceğini kabul edip beklentimi %100'e çıkarmamalıyım gibi. Tabii ki bunu söylediğimde diyeceksiniz ki, aa, yani hocam bu kadar mı sabırlı olalım, yani kolay mı bu iş diyeceksiniz. Ama öbür türlü siz sinirlendiğinizde bu kimsiniz sizi sinirlendirdi karşıdaki kişi. İşte o karşıdaki kişi hiçbir zaman hatasını anlamayacak, diyecek ki işte bak Ahmet Bey sinirli birisi diyecek. Aynı bizim soruyu soran beyefendinin sinirli olarak tanımlandığı gibi. O zaman hata kimde olacak? Sizde olacak. Siz böyle bir durumda kendinizi ifade etmekte o kadar zorlanacaksınız ki ondan sonraki dönemlerde ne olursa olsun, aa tamam Ahmet Bey mi, yok canım Ahmet Bey zaten sinirli bir adamdır, yani onunla konuşulmaz gibi kendinizi o karşıdaki insana doğru tanımlatalım derken böyle net bir tavırla yanlış bir şekilde tanımlayabilirsiniz, tanımlatabilirsiniz ve tabii ki böyle de gün içindeki üç insanla iş yerinizde, dışarıda, alışverişte bu şekilde hareketler içinde olduğunuzda eve gittiğinizde de tabii ki eşinizin sizden beklentileri, annenizin sizden beklentileri normal, sizin gün içinde ne yaşadığınızı bilmediği için size eve gelip işte ben çok öfkeliyim, kızgınım, bana çok yanıma çok fazla gelmeyin, hani benimle çok fazla meşgul olmayın veya benden bir şey istemeyin dediğinizde işte yani biz biliyorduk zaten bu çok da iyi huylu bir çocuk değil ya da benim eşim çok sinirliydi gibi ikinci kez böyle onaylı bir sinirli yapıya sahip biri olarak tanımlanacaksınız. O halde biz aslında karşıdaki kişiye eksiğini veya hatasını göstermek istiyorsak, görüyorsak bu noktayı, bizim de yapmamız gereken şey orada duygumuzu kontrol etmek olacak. Tabii bu duyguyu kontrol etmek için öyle kolay kolay evet ben duygumu kontrol etmeliyim dediğimizde hemen duygu kontrol olmuyor. Neden olmuyor? Çünkü bu çok çocukluktan itibaren alınması gereken bir terbiyedir. Aynı bir normal öğrenmeler gibi, araba kullanma gibi, belki bir okulla ilgili işte bir öğrenme hayatındaki yapılan eğitim gibi bu noktada da eğitimin yapılması gerekiyor. O yüzden biz tabii sonuçları konuşurken bir noktada nedenlere geldiğimizde de bundan sonra böyle problemlerle karşılaşmamak için neler yapmamız gerekir, bunlara karar vermemiz gerekiyor. Nedir yapmamız gereken nokta? İşte duygu kontrolünü öğrenmesi gereken yaşlarda çocuklarımızın o kontrolü öğretirken öğretici olan anne babanın ya da eğitimcilerin daha sağlıklı ifadeleri kullanabilecek yapıya sahip olmaları ve çocukları da tehlikeli ortamlardan korumak lazım. Tehlikeli ortam eskiden belki de 50 yaş dönemindeki üstü olan insanlar tehlikeleri işte belki bulunduğu yaşadığı mekanın biraz daha uzağındaki bir yerlere gitmek gibi değerlendirirken başka şehirler veya işte geceleyin dışarıda kalmak, geç eve geç gelmek gibi değerlendirirken artık tehlikelerin evimizde teknolojik araçların içinde olduğunu çok rahat biliyoruz. O yüzden de belki de çocuklarımızın yanlış şeyler izleyerek veya yanlış duyguları erken dönemde öğrenerek duygusal tacizlerle de karşılaşmamaları gerekiyor. Burada televizyonda izlenen herhangi bir korkuyla ilgili konuda çocukların o korku duygusunu ciddiye alıp bilinçaltlarına korkuyu gerçekçi bir durum olarak algılayıp hayatlarında öyle uygulayacaklarını aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. Zaten 12 yaşında bize bu soruyu soran kızımızın da korkmasının altına yatan nokta ya korku içeren daha biraz hayale yönelik varlıkları anlatan ya da biraz da dizilerde, televizyonlarda bunlara yönelik konuların işlendiği korkuyu açığa çıkaran bu tür konularla çocukların erken karşılaşmalarıdır. Çocuklar akıl süzgecinden geçiremedikleri dönemlerde duygularından geçirdikleri için ona bir mantık yüklemek öyle de kolay olmuyor. Özellikle uykuda geceleyin ağlaması ve uyandıktan sonra gözünü bir tek noktaya dikerek bakması da uyku sırasında dinlenmede bilinçaltının açığa çıktığını ve uyandığında da hala kendine gelemediğini ve o bilinçaltıyla meşgul olduğunu gösteriyor. Yani yine bu mutlaka çocukların teknolojideki doğru olmayan görüntülerle karşılaşmaları sonucunda yaşadıkları bir sıkıntı durumu olarak değerlendiriyoruz. Tabii bunun dışında aile ortamındaki kavgalı ortamlar ve çocukların belki haberlerde izledikleri, belki bir haber gibi olan ama içinde duygu yükleyen durumların olması da yine çocukları etkileyen noktadır. Bazen haberleri izlemek ya da işte bazı detaylı haberleri izlemek insanın bir gün içinde yapacağı bütün işlerde ruhsal anlamda sıkışmasına neden olabilir. O yüzden de seçici olmak dediğimiz, nasıl ki kaliteli beslenmek istiyoruz, yeterli ve dengeli beslenmek için besin maddelerinin içeriklerine bakıyoruz ya da zararlı bir şey içerip içermediğini aklımızla ölçüp kontrol edebiliyorsak, çocuklarımız için de kendimiz için de neleri izlememiz gerekiyor ve nelerle karşı karşıya kalmamız gerekiyor, bunlara da dikkat etmemiz gerekiyor. 15 Temmuz olayını yaşadığımız zaman içimize gelen duygu bizim ilk etapta bir korku ve kaygı gibiyken, arkasından ortaya çıkan vatanı savunma, vatanı koruma duygusu bizde gerçekten özümüzde olan bir duyguyu açığa çıkardığında hepimiz kendi evimize sahip çıkma duygusunu vatana sahip çıkma olarak algıladık ve toplumsal bir ortak duygu yaşadık bu noktada. Şimdi bu toplumsal ortak duygunun aslında her zaman yaşanması gereken bir durum olduğunu biliyoruz. Neden? Çünkü bizler bu vatana sahip çıkmazsak, bu gençliğe sahip çıkmazsak, bu ülkeye sahip çıkmazsak, bu inancımıza sahip, bu bayrağımıza sahip çıkmazsak, bizim o zaman bu vatanda yaşamaya hakkımız yok. Şimdi bu bir duygudur. Ne duygusudur? Vatanseverlik duygusu değildir. Bu bir olması gereken, yani her insanın içinde yerleşik yaşaması gereken bir duygudur. Annelik duygusu gibi, babalık duygusu gibi olması gereken bir duygudur. İşte biz normalde bir Kur'an-ı Kerim'i gördüğümüzde mutlaka onu yere koymaz, alır yukarıları koyarız, bir saygı gösteririz o noktada. Neden? Bizim inancımızda bu noktada bir edep vardır, bir duygu vardır. Bir büyüğümüz geldiği zaman kalkar ona yer veririz. Bunları kaybetmememiz gereken duygulardan biridir. Bunları kaybettiğimizde bizi biz yapan noktalar ortadan kalkıyor. Gazeteleri okuduğumuzda ya da haberleri izlediğimizde kendi kendimize konuşup kızgın ifadeler kullandığımız ya da o yorumlara kendi içimizden seslerle konuşarak cevap verdiğimiz durumlar olabiliyor. İşte bunlar biriktiği zaman bir yerde sizde eğer konuşulmazsa ve paylaşılmazsa veya doğru duygulara kanalize edilmezse, nasıl ki bir yer altındaki bir olay depremle ya da işte bir sel durumuyla ortaya çıkabiliyorsa, doğal bir afet olarak karşımıza çıkıyorsa, bizim içimizde de bu tür noktalar ciddi anlamda travma oluşturacak boyuta getirebilir. O yüzden de bizim burada yapmamız gereken nokta, bu duygularla ilgili konuda ne hissedeceğimize karar verebilmek için bazı şeylere de tahammül etmeyi, çünkü duygu insanı olgunlaştırır. Merhamet duygusu insanı insan yapar. Sevgi ve saygı duygusu kişiyi edepli yapar. O zaman bizler hep şuna karar vereceğiz. Ne olursa olsun, zaman neyi gerektirirse gerektirsin, neye sahip çıkmam gerektiğini bileceğim. Nedir neye sahip çıkmam gerekiyor? Bende açığa çıkması gereken nokta ilk önce merhamet ve hoşgörü duygusu. Bunun peki hangi kavramlar? İlk önce edepli olmamız gerekiyor. O zaman izlediğim, konuştuğum, gördüğüm her şeyde bu edep kavramı nedir? Edep bir saygının, bir değer kavramının olması. O yüzden biz çocuklarımızla konuşurken veya çocuklarımızla beraber izlediğimiz programları gözden geçirirken veya çocuklarımızın görüştüğü ya da beraber zaman geçirdiği arkadaşlarını değerlendirirken ölçüm mekanizmamızda merhamet ve hoşgörü kavramının olup olmadığına bakmamız gerekiyor. Ama tabii ki buna bakabilmek için de ilk önce bizim bu kavramlar içinde bir birey olarak hayatımızı devam ettirmemiz gerekiyor. İşte bizim belki de kaybetmememiz gereken, bizi biz yapan, bizi diğer insanlardan ayırıp belki dünya ülkelerinin içinde en üst seviyede, insani değer olarak en üst seviyede koyan bir misafir için sonsuz gönlümüzü açan veya bir zili çaldığında bir kapı aralığından bakmak değil de tabii güvenlik ayrı bir nokta ama kapımızı açabilecek veya başkaları dışarıdaki bir sesi tehlikeli bir ifadeyi ya da bizi rahatsız eden bir sesi duyduğumuzda evde oturan değil de ona bakıp çözüm bulmaya çalışan bireyler olmaktan uzaklaştığımız zaman kendimizden de uzaklaşacağız. O yüzden de bunlara yeniden sahip çıkmak için bize dayatılan duyguyu değil, yaratıldı, bizi yaratan yaratıcının duygularıyla hayatımıza devam etmemiz gerekiyor. Bir insan olmak, iyi insan olmak öyle hümanist bir görüşle olan bir nokta değildir. İyi insan olmak emekle olan bir noktadır. İyi insan olmak için kendimizde değişim olması için kalbimizin, gönlümüzün ve beynimizin eğitilmesi lazım. İşte bu eğitimde ilk önce aileden başlıyor ve ailenin de değerler yargısına sahip çıkmasıyla olan bir noktadır. Evet, biz bugün sizlerle gücümüzün yettiği kadar yine hayatı konuşmaya gayret ettik. Bu haftalık bizden bu kadar. Haftaya görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.
Destek hattı.